Ayrım 20, Sicilyalı, Mario Puzo, sayfa 200. Sonraki ay Giuliano'nun hayatına kasteden 3 ayrı girişimde bulunuldu. Kararlaştırıldığı gibi ilk hamleyi Guido Quintana'nın yapmasına izin verildi. Quintana, Borgia'lara yakışan ayrıntılı bir plan yaptı. Dağlardan inerken Giuliano'nun sık sık kullandığı bir yol vardı. Yol kenarındaki büyük arazi Quintana'ya aitti. Ve bu çayırda bir süredir büyük bir koyun sürüsü otlamaya başlamıştı. Sürüyü koruyan zararsız görünüşlü çobanlar, Corleone kasabasının yerlileriydi ve Quintana'nın eski arkadaşlarıydı. Neredeyse bir haftadır Giuliano yolda her göründüğünde çobanlar onu saygıyla selamlıyor ve eski bir geleneğe göre elini öpmek istiyorlardı. Bu ilgiye karşılık olarak Giuliano onlarla dostça sohbet ediyordu. Çobanlar genellikle çetesinin part-time üyeleriydi, ayrıca çetesi için yeni adamlar arıyordu. Neredeyse her zaman korumalarla ve sık sık da en azından iki adama bedel pişotta ile seyahat ettiğinden kendini tehlikede hissetmemişti. Çobanlar silahsızdı ve bir silahı saklayamayacak kadar hafif kıyafetler giymişlerdi. Fakat çobanlarda lupara vardı ve cephane kemerleri sürünün ortasındaki bazı koyunların karınlarına bağlıydı. Giuliano'nun yalnız olduğu ya da fazla korumasının olmadığı bir anı kolluyorlardı. Ama Pişotta bu çobanların samimi görünen hallerinden ve koyun sürüsünün aniden ortaya çıkışından şüphelenmişti. Habercilerinden bilgi aldı ve çobanların Quintana'nın adamları olduğunu saptadı. Pişotta zaman kaybetmedi. Özel ekibinden 10 adam alarak 3 çobanın etrafını sardı. Onları koyunların kimin olduğuna, ne kadar zamandır çoban olduklarına, nerede doğduklarına, annelerinin, babalarının, karılarının ve çocuklarının adlarına kadar sıkıca sorguya çekti. Cevapları samimi görünüyordu fakat Pişotta yalan söylediklerinin kanıtına sahipti. Kısa bir araştırma hayvanların yünlerindeki gizli silahları açığa çıkartmıştı. Pişotta'nın sahtekarları hemen infaz etme isteğini Giuliano engelledi. Nasılsa bir zarar görmemişlerdi ve asıl hain Quintana'ydı. Böylece çobanlar Giuliano'dan aldıkları talimatla sürülerini Montelepre kasabasına geri götürerek ana meydanda bağırmaya başladılar. ''Gelin ve Turi Giuliano'dan hediyenizi alın. Her ev için bir kuzu Turi Giuliano'dan.'' Sürüdeki hayvanları kesip derilerini yüzerek halka dağıttılar. ''Unutmayın'' dedi Pişotta çobanlara, ''Palermo'daki en tatlı tezgahtar kızlar gibi yardıma hazır olmanızı istiyorum. Sanki komisyon alıyormuşsunuz gibi. Ayrıca Guido Quintana'ya saygılarımı ve teşekkürlerimi iletin.'' Don Ciano'nun taktiği bu kadar karmaşık değildi. İki adamını Passatempo ve Terranova'ya, Giuliano'ya karşı harekete geçmeleri için rüşvet teklif etmekle görevlendirdi. Fakat Don Ciano, Giuliano'nun Passatempo gibi bir vahşiye bile bağlılık aşıladığını anlayamamıştı. Giuliano ölümü bir kez daha alt etti ve Passatempo iki elçiyi Bastinado izleriyle geri gönderdi. Üçüncü girişim yine Quintana tarafından planlandı ve bu deneme Giuliano'nun sabrını taşırdı. Montelepre'ye yeni bir papaz geldi, gezgin, rahip, çeşitli dini damgalar taşıyordu. Bir pazar sabahı kilisede ekmek ve şarap ayini yaparak bu kutsal yaralarını gösterdi. Adı Peder Dodana'ydı, uzun, atletik bir adamdı. Öyle enerjik yürüyordu ki siyah cübbesi havada, deri ayakkabılarının üstünde dönüyordu. Saçları beyazımsı sarışındı, hala genç bir adam olmasına rağmen yüzü kırışık ve bir fındık gibi kahverengiydi. Bir ay gibi kısa bir zaman içinde Montelepre kasabasında her işe el atarak bir efsane haline geldi. Ürünlerini toplayan çiftçilere yardım ediyor, sokaklardaki haşarı çocukları cezalandırıyor, yaşlı ve hasta kadınları günah çıkarmaları için evlerinde ziyaret ediyordu. Ve bir pazar kudasın ardından kilisenin dışında kendisini durdurup oğlu için bir şey yapıp yapamayacağını sorduğunda Maria Lombardo şaşırmamıştı. ''Mutlaka onun ebedi ruhu için endişeleniyorsunuzdur.'' dedi Peder Dodana. ''Bir dahaki sefere sizi ziyarete geldiğinde bana gönderin, günah çıkarsın.'' Maria Lombardo dindar olmasına rağmen papazlardan hoşlanmazdı. Yine de bu adam onu etkilemişti. Turi'nin asla günah çıkartmayacağını biliyordu. Fakat belki bu kutsal adamın kendi amaçlarına sempati duymasını sağlayabilirdi. Papazı oğlunu bu tekliften haberdar edeceğini söyledi. Peder dodağına ona yardım etmek için dağlara bile giderim. Bunu ona söyle. Benim tek işim cehennem tehlikesi altında olan ruhları kurtarmak. Her insan kendi işini yapmalı dedi. Turi Giuliano bir hafta sonra ziyarete geldiğinde annesi onu papaza giderek günah çıkartması için zorladı. Belki peder dodağına ona kutsal komünyon töreni yapardı. Oğlu günahlarından arınırsa kafası daha rahat olacaktı. Turi Giuliano'nun ilgisi annesini şaşırtmıştı. Papazı görmeyi kabul etti ve onu eve getirmesi için Aspano Pisciotta'yı kiliseye gönderdi. Giuliano peder Dodana'yı gördüğünde kuşkulanmıştı. Daha çok bir aksiyon adamı gibi hareket ediyordu, çok enerjikti ve Giuliano'nun durumuna çok sempati duyuyordu. Peder Dodana, oğlum günah çıkarmanı yatak odanın gizliliğinde dinleyeceğim. Daha sonra sana bir komünyon ayini yapacağım. Her şey burada dedi ve kolunun altındaki tahta çantaya dokundu. Ruhun anneninki kadar temiz olacak ve bazı kötülükler başına gelse bile doğrudan cennete gideceksin. Maria Lombardo sana ve kutsal pedere kahve ile biraz yiyecek hazırlayacağım diyerek mutfağa gitti. Burada günah çıkartabilirsin dedi Turi Giuliano gülümseyerek. Peder dodağına Aspano Pisciotta'ya göz attı. Arkadaşın odayı terk etmeli dedi. Turi güldü. Benim günahlarım herkese açık, bütün gazetelerde çıkıyor. Ruhum bir şey dışında saftır, kuşkucu bir tabiata sahibim. Bu yüzden kolunuzun altında taşıdığınız kutuda ne olduğuna bakmak istiyorum. Kutsal komünyon bisküvileri dedi peder dodağı, ne isterseniz gösterebilirim. Kutuyu açmaya başladı fakat o anda Pisciotta silahı ensesine dayadı. Giuliano kutuyu papazdan aldı, birbirlerinin gözlerine baktılar. Giuliano kutuyu açtı. Kutsal kadifenin üstüne yerleştirilmiş lacivert otomatik ışıldıyordu. Pisciotta Giuliano'nun yüzünün solduğunu gördü. Öfkesini bastırmaya çalışan gümüş halkalı gözleri siyaha dönmüştü. Giuliano kutuyu kapadı ve papaza baktı. ''Sanırım kiliseye gitmeli ve birlikte dua etmeliyiz.'' dedi. ''Senin için ve Quintana için dua edelim.'' Quintana'nın kalbinden kötülüğü, senden hırsı çıkartması için Tanrı'ya dua edelim. Sana ne kadar para için söz verdi? Peder dodağına endişelenmedi. Diğer suikastçılar kolayca affedilmişti. Omuzlarını silkti ve gülümsedi. Hükümet ödülü ve 5 milyon ekstra. İyi bedel dedi Giuliano. Talihini denediğin için seni suçlamıyorum. Fakat annemi aldattın. Bunu affedemem. Gerçekten papaz mısın? ''Ben mi?'' dedi peder dodağını hor gören şekilde. ''Asla. Fakat sanırım kimse benden kuşkulanmadı.'' Üçü caddeden aşağı yürüdüler. Giuliano tahta kutuyu taşıyordu. Pisciotta arkasından geliyordu. Kiliseye girdiler. Giuliano peder dodağına sunağın önünde diz çöktürdü ve sonra tahta kutudaki otomatiği çekti. ''Dua etmen için bir dakikam var.'' dedi. Ertesi sabah Guido Quintana sabah kahvesi için kahveye gitmek üzere kalktı. Kapıyı açtığında erken sabah güneşinin içeri girmesini engelleyen kocaman gölgeyle irkildi. İlk şaşkınlığı geçmeden tahtadan kabaca yapılmış kocaman bir haç neredeyse onu yere yıkarak içeri düştü. Üstüne peder dodağının kurşunlanmış bedeni çakılmıştı. Don Croce bu başarısızlıklar üzerine uzun kafa yordu. Quintana uyarılmıştı. Kendini artık belediye başkanlığı görevine adamalıydı. Yoksa Montelepre şehri kendini yönetmeye zorlanırdı. Giuliano'nun sabrının taştığı açıktı ve mafya karşı sonuna kadar bir savaşa girişebilirdi. Don Croce Giuliano'nun cezalandırmadaki kesin ustalığının farkındaydı. Yalnızca bir saldırı daha yapılabilirdi ve başarısız olmamalıydı. Don Croce sonunda tavır alması gerektiğini fark etmişti. Sağduyusuna ve gerçek isteğine rağmen en güvenilir suikastçısı Fra Diavolo olarak da bilinen Stefan Andolini'yi görevlendirdi. 14. Bölüm. Montelepre gazinosundaki karabinieri sayısı 100'den fazla arttırılmıştı. Giuliano ailesiyle bir gece geçirmek için kasabaya hissettirmeden süzüldü ender zamanlarda sürekli karabinierinin aniden üstlerine çullanacağından çekiniyordu. Böyle bir akşam babasının Amerika'daki eski günler üzerine konuşmasını dinlerken aklına bir fikir geldi. Babası şarap içiyor, Amerika'da birlikte bulunduğu ve Sicilya'ya birlikte döndüğü eski ve güvenilir bir arkadaşıyla eskilerden konuşuyordu. Diğer adam Alfio Dorio adlı bir marangozdu ve Giuliano'nun vaftiz babası Don Corleone için çalıştıkları Amerika'daki ilk yıllarında inşasına yardım ettikleri bir nehrin altındaki kocaman tünelin New Jersey'ye mi Long Island'a mı uzandığı üzerine münakaşaya girişmişlerdi. Akan nehrin altında çalışmanın ne kadar korkutucu olduğunu hatırladılar. En çok korktukları suyu dışarıda tutan tüplerin çökmesiydi. Böyle bir durumda fareler gibi boğulmaları işten değildi. Aniden Giuliano'nun kafasında bir şimşek çaktı. Bu iki adam ve güvenilir birkaç yardımcı kullanarak ailesinin eviyle yalnızca birkaç yüz metre uzaklıktaki dağlar arasında bir tünel inşa edebilirlerdi. Çıkış büyük granit kayalarla gizlenebilirdi ve tünelin evdeki kapısı yüklüklerden birine ya da mutfaktaki fırının altına gizlenebilirdi. Eğer bunu yapabilirlerse Giuliano istediği zaman gelip gidebilirdi. İki yaşlı adam bunun imkansız olduğunu söylediler. Fakat annesi oğlunun soğuk kış gecelerinde gizlice gelerek yatağında uyuyabileceği fikrinden çok hoşlanmıştı. Alfio Dorio gizlilik gerektiği, sınırlı sayıda adam kullanılabileceği ve iş yalnızca geceleri yapılabileceğinden böyle bir tüneli tamamlamanın çok uzun sürebileceğini söyledi. Çıkarttıkları toprağı kimse görmeden nasıl atacaklardı? Eğer aşağıda sert bir granite rastlarlarsa ne yapacaklardı? Ve eğer çalıştırdıkları adamlardan biri ihanet ederse ne olurdu? Ayrıca iki adamın ısrarlı itirazları en azından bir yıl süreceği yönündeydi. Giuliano, onun bu kadar uzun yaşamayacağına kalplerinden inandıkları için bunu tekrarlayıp durduklarını fark etti. Annesi de aynı şeyi anlamıştı. İki yaşlı adama, oğlumun sizden yapmanızı istediği şey onun yaşamını kurtarmaya yardım edebilir. Eğer bunu yapmak için çok tembelseniz ben yaparım. En azından denerim. Emeklerimiz dışında ne kaybederiz? Ayrıca resmi makamlar tüneli bulsalar bile ne yapabilirler? Kendi toprağımızı kazmaya hakkımız var. Sebzeler ve şarap için bir mahzen inşa ettiğimizi söyleriz. Yalnızca biraz düşünün. Bu tünel bir gün Turi'nin yaşamını kurtarabilir. Biraz ter akıtmaya değmez mi diye çıkıştı. Hector Adonis de oradaydı. Kazı üzerine kitaplar ve gerekli ekipman sağlayabileceğini söyleyerek hepsini memnun eden bir öneride bulundu. Bella sokağındaki bir başka eve giden küçük bir yan tünel de yapılabilirdi. Tünelin tehlikede olması ya da bir ihbarcı tarafından ele verilmesi durumunda çıkış için bir kaçış kapısı olacaktı. Bu yan tünel yalnızca iki adam ve Maria Lombardo tarafından önceden kazılabilirdi. Bundan kimsenin haberi olmazdı. Ayrıca kazması da çok uzun sürmezdi. Uzun süre hangi evin güvenilir olduğu konusunu tartıştılar. Giuliano'nun babası Aspano Pisciotta'nın ailesinin evini önerdi. Fakat Giuliano bunu hemen reddetti. Bu ev çok şüpheliydi, yakından izleniyor olabilirdi. Ayrıca evde yaşayan pek çok akraba vardı. Dolayısıyla çok sayıda kişi bilecekti. Dahası Aspano ailesiyle iyi ilişkiler içinde değildi. Gerçek babası ölmüştü ve annesi yeniden evlendiğinde onu asla affetmemişti. Hector Adonis kendi evini önerdi fakat çok uzaktaydı ve ayrıca Giuliano vaftiz babasını tehlikeye atmak istemedi. Tünel keşfedilirse evin sahibi mutlaka tutuklanırdı. Diğer akrabalar ve arkadaşları gözden geçirildi fakat hepsi de bir nedenle elendi. Sonunda Giuliano'nun annesi "Benim düşündüğüm biri var" dedi. "Yalnız yaşıyor. Sokakta sadece 4 ev aşağıda. Kocası Karabinieri tarafından öldürüldü. Onlardan nefret ediyor. Benim en iyi arkadaşım ve Turi'yi seviyor. Onun çocukluktan bir adam oluşuna kadar her şeyini bilir. Dağda geçirdiği bütün kış boyunca ona yiyecek göndermedi mi? Benim en iyi arkadaşım ve ona tümüyle güveniyorum." Bir an durdu ve "La Venera" dedi. Tabii ki oydu. Aslında hepsi tartışma başladığından beri onun bu ismi söylemesini bekliyorlardı. Başından beri La Venera kafalarındaki tek mantıklı seçenekti. Fakat onlar Sicilyalıydı. Böyle bir öneri yapamazlardı. Eğer La Venera kabul eder ve hikaye yayılırsa kadının saygınlığı sonsuza kadar sarsılırdı. Genç bir duldu. Mahremiyetini ve kendini genç bir adama veriyordu. Erdemini kaybetmeyeceğine kim inanırdı? Sicilya'nın bu bölgesinde hiçbir erkek böyle bir kadınla evlenmez, hatta saygı bile göstermezdi. La Venera'nın Turi Giuliano'dan en azından 15 yaş büyük olduğu bir gerçekti. Fakat henüz 40'ına varmamıştı. Yüzü güzel olmamasına karşın yeterince çekiciydi ve gözlerinde belirgin bir ateş vardı. Ne olursa olsun o bir kadındı ve Giuliano da bir erkekti ve tünel sayesinde tek başlarına kalabilirlerdi. O nedenle sevgili olacaklarından kuşku yoktu. Hiçbir Sicilyalı, yaş farkı ne olursa olsun, bir erkekle kadının tek başlarına kalıp kendini tutacağına inanmazdı. Onun evine bir tünel muhtemelen bir gün Turi Giuliano'nun yaşamını kurtarabilirdi. Ancak aynı zamanda kadının hayatını da mahvedebilirdi. Turi Giuliano'nun seksüel saflığı hepsini endişelendiren bir başka konuydu. Aşırı ahlakçı sayılabilirdi. Sicilya erkeklerinde doğal değildi. Çetesindeki adamlar Palermo'ya fahişeleri ziyarete giderlerdi. Aspano Pişotta skandal aşklara imza atmıştı. Çete şefleri Terranova ve Passatempo hediyeler verdikleri yoksul dulların aşıkları olarak bilinirlerdi. Passatempo'nun razı etme işini talip olmakla değil tecavüzle yaptığına dair ünü vardı. Fakat şimdi Giuliano'nun emirleri altındaydı. Giuliano adamlarından tecavüzde bulunanları infaz edeceğini bildirmişti. Bütün bu nedenlerle hepsi bu ismi Giuliano'nun annesinin söylemesini bekliyordu ve bunu yaptığında biraz şaşırdılar da. Çünkü Maria Lombardo, Giuliano dindar ve eski kafalı biriydi. Kasaba meydanında yanında bir refakatçi olmadan gezen ya da çok dolaşan kasabanın genç kızlarına orospu demekten çekinmezdi. Ama Mario Lombardo'nun ne düşündüğünü bilmiyorlardı. La Venera doğumda çektiklerinden ve yeterli tıbbi bakım görmediğinden artık hamile kalamıyordu. Maria Lombardo, La Venera'nın oğlu için en güvenli kadın olduğuna karar vermişti. Oğlu ödüllü bir kaçaktı ve bir kadın tarafından kolaylıkla ihanete uğrayabilirdi. Kadına ihtiyaç duyan, genç ve gücü kuvveti yerinde bir erkek için hamile kalamayan ve evlilik istemeyecek kendinden büyük bir kadından daha iyi ne olabilirdi? Zaten bir eşkıya ile evlenmek istemezdi. Bu perişanlığı daha önce yaşamıştı. Kocası gözlerinin önünde vurulmuştu. Aslında mükemmel bir ayarlama olmuştu. Yalnız La Venera'nın saygınlığı zarar görebilirdi ve bu yüzden kararı kendi vermeliydi. Giuliano'nun annesi birkaç gün sonra isteğini bildirdiğinde La Venera'nın gururla ve neşeyle evet demesine şaşırmıştı. Arkadaşının Turi'ye karşı zaafı olduğu kuşkusu doğrulanmıştı. Maria Lombardo La Venera'yı minnet gözyaşları ile kollarına alırken öyle olsun diye düşündü. Yan tünel 4 ay sonra tamamlandı. Ana tünel 1 yıldan önce hazır olmayacaktı. Giuliano geceleri periyodik olarak kasabaya süzülür ve ailesini ziyaret ederek her zaman ziyafet olan annesinin sıcak yemeklerini yedikten sonra yumuşak yatağında uyurdu. İlk kez yan tüneli kullanması gerektiğinde neredeyse bahardı. Bir karabinieri devriyesi Bella sokağına geldi ve yanlarından geçti. Dişlerine kadar silahlıydılar. Giuliano'nun 4 koruması çarpışmaya hazır şekilde yakındaki evlere girmişti. Fakat devriye geçip gitti. Ancak hala dönüşlerinde Giuliano'nun evine baskın yapma ihtimalleri vardı. Bu yüzden Giuliano anne babasının yatak odasından tünele girdi. Yan geçide giden tahta panel toprakla kaplıydı. Bu yüzden ana tünelde çalışan işçiler bilmiyorlardı. Giuliano toprağı kazarak tahta paneli kaldırdı. Dar geçitte ilerleyerek La Venera'nın evine varması 15 dakikasını daha aldı. Kocaman demir fırınla kapatılan kapak mutfağa açılıyordu. Giuliano daha önce kararlaştırdıkları sinyalle kapıya vurdu ve bekledi. Tekrar vurdu. Mermilerden asla korkmazdı fakat bu karanlıktan korkuyordu. Sonunda üst taraftan hafif bir gürültü geldi ve kapı aralandı. Tümüyle açılamamıştı çünkü üstündeki fırın kapağı kırmıştı. Giuliano aralığa girdi ve La Venera'nın mutfak deşemesinde beline kadar yükseldi. Gecenin yarısı olmasına rağmen Lavenera 3 yıl önce ölen kocasının yası nedeniyle her zamanki kötü kesimli siyah elbisesini giymişti. Ayakları çıplaktı, çorap giymemişti ve Giuliano yerden kalkarken bacaklarının derisinin güneşten yanmış yüzünün kahverengi tenine ve simsiyah kaba ve kalın şekilde örülmüş saçlarına kontrast oluşturan şaşırtıcı beyazlığını görebilmişti. Yüzü kasabadaki diğer çoğu ileri yaştaki kadının yüzü gibi geniş değildi. Üçgen şeklindeydi ve gözleri koyu kahveydi. Daha önce hiç görmediği minik siyah benekler vardı. Elinde dökmek üzere hazırladığı kömür dolu bir kova tutuyordu. Önce kömürleri sakince sobaya aktardı ve kapağını yerleştirdi. Biraz korkmuş görünüyordu. Giuliano endişelerini giderdi. Yalnızca etrafta dolaşan bir devriye var. Kışlalarına döndüklerinde gideceğim. Fakat merak etme, dışarıda arkadaşlarım var. Beklemeye başladılar. Lavenera ona kahve yaptı, konuştular. Kocasındaki sinirli hareketlerin onda olmaması dikkatini çekti. Dışarıyı gözetlemiyordu. Vücudu caddeden gelen her sesle gerilmiyordu. Tümüyle rahat görünüyordu. Kocası hakkındaki hikayelerden ötürü Giuliano'nun ailesini, özellikle annesini korkutmak istemediği için bu şekilde davranmak üzere kendini eğittiğini bilmiyordu. Öylesi güvenli bir hava yansıttı ki kadın, onun içinde bulunduğu tehlikeyi kısa sürede unuttu. Kasabada olan ufak tefek şeyler üzerine dedikodu yaptılar. 20. Ayrımın sonu. Sayfa 210.